13. kısım, sayfa 134. Ertesi sabah hiçbir şeyin mümkün olmadığını anladı. Fero'yu sorgulamak imkansızdı. Hekim hasta mahremiyetinin ardına sığınacaktı. Ona gerçek mesleğini söylemesi de imkansızdı. Ona ebediyen kaybedebilirdi. Kıskançlık sebebiyle muayenehanesine mikrofon yerleştirildiğini açıklamak tamamen imkansızdı. Geriye tek bir çözüm kalıyordu. Her şeyi Tan'a anlatmak ve bayrağı ona devretmek. Bu berbat plan, gizlenmiş mikrofonlar, terk edilmiş kız konumu, bu ahlaksızca davranış, başkalarının sırlarını dinleyerek geçirilen geceler ve bu itiraf, yaratacağı utanç dışında hiçbir işe yaramayacaktı. Tan, Fero'yu adliyeye çağırtamazdı. Dinlemelerin transkripsiyonunun hiçbir önemi yoktu. Bunun da basit bir sebebi vardı. Bu kayıtlar yasa dışıydı. Jean saate bakmak için cep telefonuna uzandı. 10:20, 8 Haziran 2008, Pazar, yüzünü ovuşturdu. Ağzında kimyasal bir tat vardı, yapış yapıştı. Gece iyice sersemleşip uyuyabilmesini sağlayacak bir şeyler bulmak için çekmecelerini dip bucak aramıştı. Xanax, Stilnox, Losapak. Uyku onu süratle katılaşan alçıdan bir kefen gibi örtmüştü. Şimdi göz kapaklarındaki hayali bir kabuğu çatlatırcasına gözlerini zorlukla açmaya çalışıyordu. Güçlükle yataktan kalktı ve mutfağa yöneldi. Korkunç bir migren ağrısı yürümesini engelliyordu. Binlik bir dolipran, bir efeksor, bir kahve, hayır bir çay. Fırtınanın ardından hava yeniden ısınmıştı, dairenin içi bunaltıcı olmaya başlamıştı. Çaydanlık, Yunan yaprakları, demlik, tüm bu mekanik hareketler boyunca elinden hiçbir şey gelmediğini kendi kendine yenileyip duruyordu. Kesinlikle hiçbir şey. Belki bir şey dışında. Fincanını ve demliği bir tepsiye bıraktı ve salona geri döndü. Kendini kanepeye attı ve bir strateji geliştirmeye çalıştı. Safı oynayabilirdi. Fero'yu arayabilirdi. Onunla yeniden görüşebilirdi. Onunla masum bir şekilde gevezelik edebilirdi. Ama hangi sıfatla? Sözüm ona bir iletişim şirketinde çalışıyordu. Bu cinayetlerden nasıl haberdar olmuş olabilirdi? Ve sonra psikiyatra ona bu konudaki düşüncesini neden söylesindi ki? Daha yeni tanışmışlardı. Yeniden düşündü. Güneş açık renkli perdelerden salona doluyordu. Her taraf ışık içindeydi. Daha şimdiden inanılmaz bir sıcak vardı. Gün nefes almayı zorlaştıracak kadar boğucu olacaktı. Jean birden cinayet mahallinde basının dolduğunu hatırladı. Bilgisayarını aldı, internete bağlandı. Le Journal du Dimanche, 8 Haziran tarihli baskının ilk sayfası. 10. bölgede vahşi cinayet. Banka kartı numarasını girerek gazetenin sayfalarını bilgisayarına yükledi. Çeşitli olaylar bölümünde 7. sayfada Faubourg du Temple sokağındaki cinayet büyük puntolarla verilmişti. Gazeteci hiçbir şey bilmiyordu. Yani hemen hemen hiçbir şey. Ne daha önceki cinayetlerden ne de yamyamlıktan söz ediyordu. Bunlar pazartesi sabahı savcının basın açıklaması sırasında öğrenilecekti. Acaba Anton Fero bu makaleyi okumuş muydu? Sabah radyodan haberleri dinlemiş miydi? Olaydan haberi olduysa Joachim'le hastasının oğluyla bağlantı kurmuş muydu? Bir anda karar verdi, numarasını çevirdi. Telesekreter çıktı. Mesaj bırakmadan telefonu kapadı. Yatan onu aradı, yine telesekreter. Bu kez konuştu. Ben Jean, saat 12, yeni bir şey olursa beni ara. Yapacak bir şey yoktu. Umutsuz monotonluğuyla pazar gününün bitmesini beklemekten başka. Oyalanmak için dizüstü bilgisayarını aldı ve iki seansın önemli kısımlarını yeniden dinledi. İlki babayla yalnız yapılan görüşmeydi. Onun içinde bir başka adam var. Oğlumun içinde olgunlaşan bir çocuk, bir kanser gibi. İkincisi Joachim'leydi, baş başa. Orman seni ısırıyor. Hala son derece ürkütücüydü. Dahası hiçbir şey anlaşılmıyordu. Onu ele geçirecek en ufak bir ipucu yoktu. Saat 13. Anton Fero'yu yeniden aradı. Telesekreter. Bu kez Jean duygusuz bir sesle mesaj bıraktı. Sadece aramasını istedi. Telefonu kapatırken dudaklarını ısırdı. Şüphesiz psikiyatrın bugün onunla takılmak yerine yapacak çok daha önemli bir işi vardı. İspanyol ile oğlunu bulmak için tüm Paris'i arıyor olmalıydı. Onları polise teslim olmaya ikna etmek için. Sonunda pazar gününün yapmak zorunda olduğu gerçek angaryasını düşünerek duş almaya gitti. Kaçınılmaz bir görevi vardı. Tedavi gördüğü enstitüde annesini ziyarete gidecekti. 2 aydır ziyaret etmemişti. Châtenay Malbury'ye kadar gitme zahmetinden kurtulmak için mazeretler uydurmuştu. Bu bahaneler aslında uzun zamandan beri hiçbir şey anlamayan annesi için değil, kendi içindi. Kendini hep bu ziyaretleri yapmak zorunda hissetmişti. Mutfakta ayaküstü öğle yemeğini yedi. Bir kase dolusu pirinç pilavı, kiraz domatesler. Böyle günlerden nefret ediyordu. Saniyeler, dakikalar, saatler bir yalnızlık sarkıtı oluşturana dek üst üste biniyordu. Konuşmuyordu. Radyoyu veya televizyonu açmak istemiyordu. Tüm evin içinde çınlayana dek düşünceleri genleşiyor, büyüyordu. Aklını yitireceğini sanıyordu, sesler duyacağını. Ama en azından yaşlı bir kadın gibi kendi kendine konuşmuyordu. Bir gün bir İngiliz kanalında kentli bekarlarla ilgili bir belgesel izlemişti. 40'lı yaşlarda bir kadın mutfağında oturmuş kameraya konuşuyordu. Ne zaman gerçek yalnızlıktan söz edilmeye başlanır? Perşembeden itibaren hafta sonunun gelişinden korkmaya başlayınca, tüm cumartesi gününü markette alışverişle geçirmeye başlayınca, iş yerinden bir erkek arkadaşınızın elinin temasıyla tüm geceniz allak bullak olmaya başlayınca. Jean kasesini bulaşık makinesine yerleştirirken ürperdi. Saat 14 olmuştu ve arayan yoktu. Ne Ferro ne Tan. Kitap okumaya çalıştı. Kafasını veremiyordu. İmkansızdı. Yola çıkmayı biraz geciktirerek uyku ilaçları sağ olsun siesta yaptı. 15.30'da uyandı. Ruhu bir yağlı kağıt gibi buruş buruştu. Arabasının anahtarını, iPhone'unu aldı. Daire kapısını kilitledi. Derin bir nefes aldı. Port Orleans. 20 numaralı devlet yolu. Gentilly. Arkel. Kaşan. Yerleşim yerlerinin adları değişiyor ama manzara hep aynı kalıyordu. Tozlu banliyöler, kirli binalar, yapraklarını dökmüş ve güneş altında zorlukla ayakta duran çınarları andırıyorlardı. Croc de Berny kavşağına ulaşınca otoyollar gözüktü. Köprüler, katılım rampaları, biraz daha uzakta yerleşim yerlerinin adları ve altlarında çatılardan, evlerden oluşan bir deniz. Hepsi kül rengi bir sabahın içinde yanıyor gibiydi. Birkaç kilometre sonra Châtenay-Malbry'de Division Leclerc Caddesi'ne ulaştı. Alfedia Enstitüsü bu caddenin sonundaydı. Modern ancak renksiz ve sıkıcı bir yapıydı. Kapısında neon ışıklarıyla huzur evi yazıyordu. Ama burası daha çok gereksiz farz edilen insanların bırakıldığı bir yerdi. Deliler için, ölüm döşeğindeki yaşlılar için bir tür bakım evi. Holde her zamanki gibi yatalak hastalar kirli camların ardında güneş banyosu yapıyordu. Hareketsiz, sabit bakışlar, bir ip yumağı gibi kırış kırış yüzler. Bakıyorlar ama artık görmüyorlardı, artık düşünmüyorlardı. Jean hep bunaklığın, Alzheimer hastalığının ve tüm bu bilinç kayıplarının yaklaşan ölümü hissetmemek için Tanrı'nın bir lütfu olduğunu düşünmüştü. Bu yaşta mutluluk hiçbir şeyin farkına varmamaktı. Ne yılların, ne günlerin, ne de saatlerin. Her saniyesi bir ömür olan bitkisel bir yaşam. Servis merdivenine doğru yöneldi ve basamakları dörder dörder çıktı. İkinci kata ulaştı ve TV odasındaki yaşayan ölülere bakmaktan kaçınarak başı önde annesinin odasına girdi. Berbat renkler, ucuz eşyalar, içeriği biraz kişisel kılmak için yerleştirilmiş birkaç biblo. Jean bu odaya ne zaman girse aklına kişisel eşyaları ve köleleriyle gömülen firavunlar geliyordu. Mezar bu odaydı, esir ise o. Merhaba anne, nasılsın? Cevabı beklemeden ceketini çıkardı. Annesini yatağında doğrulttu. Tüy gibi hafifti. Yüzde bir taş kadar ifadesiz. Sırtına yastık yerleştirdi. Yaşlı kadın onu görmüyordu. Ve bir şekilde Jean da onu görmüyordu. Yıllardır buraya geliyordu. Ölümün bu kadar yaklaştığını ilk kez fark ediyordu. En az 1 kilo daha kaybetmişti. Etleri iyice azalmıştı. Kemikleri çıkmıştı. Jean oturdu ve pencereden dışarı baktı. Köknar ve ıhlamur ağaçları görünüyordu. Bu ağaçlara bile yaşlılık ve sefalet bulaşmıştı. Odanın içindeki pis kokuyu fark etti. Yemek, silik ve ilaç kokusu. Pencereyi açmayı düşünmedi bile. Neye yarardı? Dışarıda da aynı pis koku olmalıydı. Alışırdı. Yukarılara tırmandıkça hava koşullarına yavaş yavaş uyum sağlayan dağcılar gibi. Zaman geçti. Artık yerinden kımıldamıyordu. TV'yi açmamıştı. Pazar öğleden sonra haberleri bitmiş olmalıydı. Kalın örtülerin altındaki o gri küçük şeye de artık bakmıyordu. Odanın sıcaklığı sanki dayanılmaz bir hal almıştı ve kat kat giydirilmiş ölüm döşeğindeki annesinin varlığı sıkıntısını daha da arttırıyordu. Ortamın görünür sessizliğinin ardında bir savaş yaşanıyordu. Jean hatıralarını uzak tutmaya çalışıyordu, üzüntülerini. Marilyn'in ölümünden sonra sürekli eriyen bu kadınla geçirdiği o yılları. Jean'ın fakülteye başladığı yıl o da özel bir merkeze yatırılmıştı. Sonra yıllar boyunca her pazar yaptığı bu murtad, yıpratıcı ve gereksiz ziyaretler. Yine de bunlar hayatın önemli anlarıydı. Her seferinde annesinin yanından biraz daha dağılmış, biraz daha yıpranmış olarak ayrılıyor olsa da. Gideli bir saat olmuştu. Bu kadarı kafi diye düşündü. Görevini yapmıştı. Özellikle de akşam yemeğinden önce kaçmalıydı. Saat 17. O dişsiz ağzı, bebek mamalarına benzeyen şeyi yutarken görmek hem komik hem korkunç çağrışımlarla berbat bir kontrast yaratan Bruegel'in tablolarındaki şiddetten farksızdı. Görüşürüz anne. Nefesini tutarak iki yanağa iki öpücük kondurdu. Örtünün kenarlarını yatağın altına soktu. Kapıyı açtı, rahatladı. Geriye son bir şey kalmıştı. Enstitünün tam karşısında Güney Banliyösü'nün tüm sigara tiryakilerinin toplandığı pazarları açık bir bar vardı. Ne bulduysa üzerine geçirmiş, buruşuk giysili, içki içecek ummanın heyecanıyla yanıp tutuşan bu insanların oluşturduğu kuyruk her seferinde onu hasta ediyordu. Dip tarafta bar tezgahına dayanmış ayaçları gördü. Aklına bir taşın altına gizlenmiş hamam böcekleri, tespih böcekleri, kırk ayaklar geldi. Barın biraz ilerisinde porno dergi, hot video, penthouse, voyager reklamlarıyla kaplı bir gazete bayi vardı. Bu görüntüler onu tam anlamıyla delirtiyordu. Tozlanmış, kirlenmiş etler, güneşten solmuş, sanki göründüklerinden çok daha solgun bir arzu uyandıran yağlı bedenler. Jean arabanın anahtarlarını buldu. Afişlerdeki kızlar iri memelerini, yağlı dudaklarını, dolgun kalçalarını sergileyerek ona bakıyordu. Kapısını açtı. Onlara bakmadan Tigungos'una binmek istiyordu ama yine de onlara kaçmak için bir bakış atmaktan kendini alamadı. Artık çok geçti. Arabayı çalıştırırken onların bu tür seks sergilerine düşmeden önceki şöhret hayallerini, sinema, televizyon, mankenlik düşündü. Bozulan çocukluktan ergenliğe geçen bedenlerini, kırılan umutlarla, bastırılan üzüntülerle, acı dolu yıllarla kirlenmiş ruhlarını düşündü. Afişlerdeki bu kadınlar genel anlamıyla kadındı. Kaderimizin kısa bir özeti. Sevmek, umut etmek, doğurmak, çürümek. Ta ki bu enstitülerin birinde sona ulaşana, yani ölene dek. Jean kapıları kilitledi, hızla hareket etti. Ağlıyordu, olur gibi veya kusar gibi. Radyoyu sonuna kadar açtı. İstasyon aramaya başladı. Benim Yerim adlı programda kaldı. Axel Bauer ve Zazie. Sert, güçlü, trajik bir kanal. Senden aynı olmanı beklemiyorum. Senden beni anlamanı beklemiyorum. Paris'e yaklaşınca kendini daha iyi hissetti. Sol yaka, pırıl pırıl çınarlar, Haussmann tarzı güzellik. Yalnızlığı ve üzüntüsü bile burada farklı bir hal alıyordu. Raspel bulvarında aklına cep telefonu geldi. Annesine giderken telefonu kapamıştı. Açma tuşuna bastı. Bir sesli mesaj vardı. Ferro'dan değil. François Tan. Telefonu kulağına götürdü. Cildi terden ve gözyaşlarından yapış yapıştı. Jean, seni görmem lazım. İnanılmaz bir şey buldum. Kurbanlar arasında bir ilişki var. Bu da senin teorinle örtüşüyor. Onları rastgele seçmiyor. Hayır, bir planı var. Jean iki sesi aynı anda duyuyordu. Tan'ın konuşmasıyla Joachim, babasının İspanyol aksanını. Bu bir mozaik, anlıyor musunuz? Her parça kendi hakikat parçasını getiriyor. Saat 22'de bende ol diye devam ediyordu sorgu yargıcı. Hatırlatmak için söylüyorum. Monsi sokağı numara 18. Önce gidip Fransa'ya Tersia'nın 3. kurbanının evinde bir şeyler bakacağım. Göreceksin, çok çılgınca bir şey. Jean telefonu kapadı. Bir anda son derece sakinleşmişti. Hatta buz kesmişti. Raspel bulvarı ile Montmartre bulvarının köşesinde durmuştu. Saat 18'di. Bir duş almak için zamanı vardı. Hazırlanmak için ve havanın kararmasını beklerken düşüncelere dalmak için. Tanı görmeye giderken hazır olacaktı. Çıplak gerçeği öğrenmek için her şeyden arınmış olacaktı. Monsi sokağı 9. bölgenin yukarılarındaydı. Saat 21.30'du ve Jean Clinch'i sokağına henüz girmişti. Aten sokağının kavşağını geçer geçmez kötü bir hisse kapıldı. Alacakaranlıkta tuhaf bir karanlık vardı ve her yerden gelen bir yanık kokusu. Çok sayıda itfaiye aracı sirenlerini çalarak yanından geçti. Jean gayri ihtiyarı mırıldandı. François. Milan sokağının yakınlarına gelince bir olağanüstülük olduğunu anladı. Gece gerçekten dokusunu değiştirmişti. Daha karanlıktı, daha yoğundu. Havada ölüm kokusu dolanıyordu. Trafik tıkanmıştı. Jean Milan sokağına girmeyi başardı ve yol kenarındaki bir cebe park etti. Çantasından üç renkli kimliğini aldı. Monsi sokağına doğru koştu. Neyse ki kot pantolon ile konverslerini giymişti. Mahalle sakinleri yol boyunca apartmanların önüne çıkmıştı. Polis arabaları yolu keserken polisler kalabalığı engellemeye çalışıyordu. Jean hala koşuyordu. Kimliğini gösterdi. İlk barikatı geçti. İtfaiye araçları boyunca ilerledi. İkinci bir barikatı da aşıp Monsi sokağına saptı. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Sokağın tam ortasındaki apartmanın en üst katından alevler çıkıyordu. 18 numara mı? Bir kapı boşluğuna girdi ve bir an kusacağını sandı. Panik halindeydi. Birkaç saniye bekledi ve yeniden yoluna devam etti. Duman şimdiden soluğunu tıkamaya başlamıştı. Gece kapkara, kalın bir sis tabakasıyla kaplıydı. Dumanlı havayı turuncu kıvılcımlar deliriyordu. Kırmızı bir üçgen, beyaz kromlar. Bir itfaiye aracının arkasında bir silüet duruyordu. Seslendi. Gırtlağından hiç ses çıkmadı. İtfaiye erinin omzuna dokundu. 20 yaşında bile değildi. Jean kartını uzattı. Böyle bir anda bu tür bir hareket hiçbir şey ifade etmezdi. Ama Fransa'nın renkleri her zaman etkili olurdu. Ve Jean kasten çıkarılmış yangınlar hakkında blöf yapabilecek kadar dosya incelemişti. Jean Korova, sorgu yargıcı. Buranın şefi kim? Kumandan Comier. Nerede? Çocuk püskürtülen suların gürültüsünü bastırabilmek için bağırdı. İçeride sanırım. Ölen var mı? Ağzından çıkan her kelime gırtlağını yakıyordu. İtfaiyeci belli belirsiz bir hareket yaptı. Henüz bilinmiyor. Yangın en üst katta mı çıkmış? Evet. Bina tamamen boşaltıldı mı? Çocuk cevap veremedi. Bir patlama tüm sokağı sarstı. Ateş parçaları yola düştü. Cam kırıkları kaldırımın ve bir itfaiye aracının tavanına şiddetli bir dolu gibi yağdı. Jean gayri ihtiyari itfaiye yerine tutundu. Burada durmamalısınız hanımefendi. Jean cevap vermedi. Gözleri yuvalarından fırlamış bir halde binanın alevlerle kaplı cephesine bakıyordu. Patlamış camlardan siyah dumanlar yükseliyordu. Sarımtırak alevler pervazları kemiriyordu. Havada küller, parçacıklar, kıvılcımlar uçuşuyordu. Son kat kapkara dumanların altında görünmez olmuştu. François'nın katı. Jean gözleriyle binadan sağ kurtulanları aradı. Uzakta bir grup insan gördü. Beyaz gömlekliler ilk tedavilerini yaparken onlar da bir ambulansın yanında korku içinde bir arada duruyorlardı. Aralarında Tan yoktu. Düşünceleri karmakarışıktı. Bir kere yargıcın evine gitmişti. Çatı katını tadil ettirmiş ve evini dubleks daire haline getirmişti. Çalışma odası sadece içeriden girilebilen penceresiz bir asma katıydı. Belki de orada çalışırken bir anda alevlere yakalanmıştı. İtfaiyecilerin bu gizli katı bilmelerine imkan yoktu. Kat içinde bir kat. Bakışlarını yere doğru çevirdi ve yaşam hattını gördü. İtfaiye araçlarını yangına müdahale eden ekiplere bağlayan kordonu. İtfaiye erini itti ve hattı takip etmeye başladı. Kordon onu bir sonraki itfaiye aracına kadar götürdü. Su birikintilerine bata çıka yürüyordu. Her nefes alış bir ıstıraptı. 18 numaranın önünde ucu kancalı kargılarla sallanan duvarlarla mücadele eden bir grup itfaiyeci vardı. Jean itfaiye kamyonunun arka kapılarını açtı. Bir ceket, bir kask, eldivenler, botlar buldu. Hiç düşünmeden hepsini giydi. Bir zamanlar olayları teknik açıdan değerlendirmek isteğiyle Paris İtfaiye Teşkilatı'nda staj yapmıştı. Bazı şeyleri hatırlıyordu ama hepsini değil. Mesela kaskını kapatmayı bilmiyordu. Bu yüzden sadece siperliği ve ensiliği indirmekle yetindi. Buna karşılık solunum maskesinin önemini biliyordu. Bir oksijen tübü kaptı. Baş aşağı sırtına yerleştirdi. Dedan törü kaskı yuvasına oturttu. Sistemi hafif basınca ayarladı. Son olarak beline kemeri taktı. Ucunda küçük bir kazma bulunan bir değnek. El baltası. Yangın söndürücü. Artık diğerlerinin arasında bir itfaiye eriydi. Büyük bir soğukkanlılıkla binaya doğru koştu. Bir yandan da kendi kendine bu çılgınlık, bu çılgınlık, bu çılgınlık diye söyleniyordu. Sonra hissettiği fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle iç sesi kesildi. Meşin ceketi tonlarca kilo ağırlığındaydı. Oksijen ağzını kurutmuştu. Her yer çok sıcaktı. Başını kaldırdı. Fışkırtılan su siperliğin üzerinden sel gibi akıyordu. Alevler bütün katları etkisi altına almıştı. Üçüncü ve dördüncü katın pencerelerinden püskürtülen alevlerin boyu birkaç metreye ulaşıyor, itfaiyecilerin sıktığı su alevleri söndürmekte yetersiz kalıyordu. Binanın içine girdi. Hiçbir şey göremiyordu. Yine de ilerledi. Belli belirsiz sağ taraftaki posta kutularını gördü. Herhangi bir korku duymuyordu. Donanımının onu görünmez kıldığı hissine kapılmıştı. Merdiven boşluğuna ulaştı. İçerideki duman katran kadar yoğundu. Sarmal merdivenden çıtırtılar ve gürültüler geliyordu. İtfaiyecileri itti, basamaklara yöneldi. Birinci kat. Gözleriyle sağdan sola merdiven sahanlığını taradı. Üst katlardan hala yanmakta olan parçalar düşüyor ve çakan şimşek gibi görünüyordu. Yukarı doğru çıkmayı sürdürdü. Üst katlara doğru bir yılan gibi kıvrılan yaşam hattını ve hortumları takip ediyordu. İkinci kat. Hala alev yoktu. Sadece her yere karanlık hakimdi. Tüpten gelen hava ciğerlerini üşütüyordu, sendeliyordu. El yordamıyla ilerliyor ama çıkmayı sürdürüyordu. Üçüncü kat, sonunda alevler, yarılmış kapılar, yangının kemirdiği, yakıp kül ettiği, erittiği ahşap. Artık ne yaşam hattını ne de hortumları görüyordu. Hiç itfaiyeci yoktu. El yordamıyla trabzan boyunca ilerledi. Basamaklar alt kattakiler gibi sağlam gözükmüyordu. Her an çökebilirdi. Korka korka mümkün olduğunca hızlı basamakları çıkıyordu. Dördüncü kat. Alevlerle çevrili üç daire kapısı açıktı. İtfaiyeciler oradaydı. Her dairede bir ekip alevlerle savaşıyordu. Jean merdivenin trabzanı olmadığını fark etti. Yan taraf doğrudan boşluğa açılıyordu. Tan'ın dairesi daha yukarıdaydı. Gözleri kör eden bir parlaklık oluştuğunda Jean basamaklara yöneldi. Bu kez alevler her yana saçılmıştı. Hatta ıslık çalarak Jean'ın üzerine doğru bile geldi. Jean kendi etrafında döndü ve kıçüstü düştü. Bir saniye sonra itfaiyeciler püsküren alevlerden kaçmak için soldaki daireden çıkıyorlardı. İçlerinden biri savrulan parçalardan kurtulmak isterken boşluğa doğru sendeledi. Jean hiç tereddüt etmeden bacaklarının üzerinde doğruldu. Adamı düşerken kolundan yakaladı. Hiç kuvvetli olmasa da bu hamlesi bile adamın arkaya düşmesini engellemeye yetti. Ama kolunu bırakmadığı için itfaiyeci öne doğru sendeledi ve Jean'ın üzerine düştü. İkisi birden basamaklara doğru devrildi. Alevlerden sakınmak için yerde iki büklüm olan Jean, adamın ceketine sımsıkı yapışmıştı. Adamın ayakları hala boşluktaydı. Jean'ın topukları ise kömürleşmiş halının ve kor halindeki parke lataların içine gömülüyordu. Lambalar patlıyordu. Jean adamın ceketindeki rütbeleri gördü. Bir yüzbaşıydı ya da bir kumandan. Eldivenli eller onları yakaladı. Akışkan cıva gibi parlayan siperlikler dumanın içinde ışıldıyordu. Jean bu karmaşadan kurtuldu, geri döndü, son basamakları emekleyerek çıktı ve bulutların altından güneşe ulaşan bir uçak gibi bütün şiddetiyle devam eden yangına ulaştı. Beşinci kat. Her yer alevler içindeydi. Parkeler, duvarlar, tavan. Jean'ın maskesi de çok ısınmıştı. Çıkardı. Oksijen tüpünü de. Daire kapısını kırdı ve yüzünü koluyla kapatarak içeri girdi. Tan'ın dairesi ak kor bir jungle'dı. Yüzünü koluyla kapatarak ilerlemeye devam etti. Bir yandan da evin içini hatırlamaya çalışıyordu. Holly geride bıraktı. Alevlerle kaplı salonu buldu. Jean bir anda korkuya kapıldı ve geri çekildi. Arkaya doğru düştü. Kalkmaya çalışırken onu gördü. Asma katta François Tan alevlerin arasındaydı. Yalnız değildi. Onu alevlerin içine itmeye çalışan ufak tefek bir adamla mücadele ediyordu. Bağırmaya çalıştı. Boğazı yandı ve hemen ağzını kapadı. Biraz daha geriledi. Korkmuştu. Ne olduğunu görebilmek için gözlerini kıstı. Tan'ın hasmı kısa boylu çıplak bir adamdı. Belki de bir çocuk. Kapkara ve eğri büğrü bir beden. Kızıl yansılar yayarak çıtırdayan saçlar. Bilim kurgu filmlerindeki yaratıklar gibi arkaya doğru genişleyen kocaman bir kafa. Sanki alevler umurunda değil gibiydi. Kurbanını suda boğmaya, denizin derinliklerine göndermeye çalışan biri gibi alevlere doğru itiyordu. Canavar kafasını ona doğru çevirdiğinde bir an Joachim diye düşündü. Jean taş kesilmişti. Bu biçimsiz yeni yetme kendisini ve Tan'ı çevrelemiş alevlere kayıtsız bir şekilde kıpır kıpır gözlerle ona bakıyordu. Yüzü alevlerden kavrulmuş gibi kapkaraydı. Ortaya çıkan hatları maymunları hatırlatıyordu. Jean kolunu uzattı. O anda asma kat üzerindeki iki silüetle birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. Başka bir şey hatırlamıyordu. Arkadan çekilmesinin dışında. 13. kısım sonu. Sayfa 144. Yabancı kelimeler. Xanax. Xanax. Stilnox. Stilnox. Loxapac. Loxapac. Efexor. Efexor. Dolipran. Dolipran. Yunnan. Yunnan. Le Journal du Dimanche. Lejournal du Dimanche. Châtenay-Malabry. Châtenay. Malabry. Port d'Orléans. Portdoreleans. Croque de Burnie. Croixde. Burnie. Division Les Eclercs. Division Leclerc. Alfedia. Alphedia. Hat video. Hotvideo. Penthouse. Penthouse. Voyageur. Voyeur. Axel Bauer. Axel Bauer. Zazie. Zazie. Haussmann. Haussmann. Monsi. Monsieur. Raspail. Raspail. Jean Clichy. Jeanne. Clichy. Milan. Milan.